Ayrım 4. Süpermen ve Uğur Böceği. Ahmet Şerif İzgören. Sayfa 85. Çiçekçi Ahmet. Yıl 1985. Özal'ın herkesi iş adamlığına, iş adamlarında ihracata özendirdiği yıllar. Ahmet Erzurumlu'da sebze meyve işiyle uğraşmaktadır. O da başlar ihracata. Hiç de fena sayılmayacak paralar kazanır. Evdekiler mutlu. Ahmet Bey mutlu. Yüklü miktarlarda meyve ve sebze yollamaya başlar. En son çok çok büyük bir soğan bağlantısı yapar. Son anda bir engel çıkar, kamyonlarca soğan elinde kalır. Soğanlar kokmaya başlayınca hepsini döker bir dereye. Kalır ortalıkta dımdızlak, parasız. Koşturur orada burada, eve para götürmeye çalışır. Yavaş yavaş dostları ortadan kaybolmaya başlar. Sonra eşi terk eder. Eskiden sık arayan akrabaların bir ikisi hariç hiçbiri görünmez olur. Yanında adamlar çalışan iş adamı Ahmet Erzurumlu manavlarda çalışmaya başlar. En son bir süpermarketin sebze reyonunda askeri ücretle çalışır 50 yaşında. Bu arada ne devlete küfreder ne millete.
Varlığı görmüş adam yokluğun içinde çoluk çocuğunun özlemiyle gelecekleri için çalışır durur.
Bir gün yarı yaşındaki bir görevliden fırça yiyince bu iş böyle olmaz der, atar önlüğü, çıkar süpermarketten. 100. yıldan ODTÜ'nün arka kapısına doğru giden yolda yürürken boş bir arsa görür. Aklına bir fikir gelir. Arsanın sahibini etraftakilere sorar ve bulur. Arkadaşım der, senin bu arsan boş duruyor. Ben burada çiçek satsam, müsaade eder misin? Olur der arsa sahibi, sat. Yalnız benim hiç param yok. Sana kira falan ödeyemem. Canın sağ olsun der arsanın kalender sahibi. Eğer evine ekmek götürebileceksen arsayı istediğin gibi kullan. Nasılsa yakın zamanda ev yapılmayacak. Ahmet Erzurumlu şaşkın, sevinçli. Gider, borç harç, ucuz çiçek fideleri alır, yolun kenarındaki arsayı temizler ve çiçek satmaya başlar. Dişini tırnağına takar ve çabalar. Bugün ODTÜ'nün arka kapısından çıkıp Balgat'a giden yolda sağda bir arsayı envai çeşit ağaç ve çiçekle dolu görürsünüz. Neredeyse iş adamı olmuştur artık. Kızını yanına alır ve okutmaya başlar. Oturup konuştuğunuzda, hocam bu ülke üretim yaparsa ayakta kalır. Üretmeden bu kadar tüketip nasıl borçtan kurtuluruz? Sonra durur, gözleri dalar karıncalara. Bak Şerifciğim, nasıl yetiniyorlar bir buğday parçasıyla. Nasıl da çalışıyorlar. Bunlar hep bana örnek oldu, der. Bir gazetede adını hatırlayamadığım bir köşe yazarını okumuştum. Bu Türk gazeteci yıllar önce İngiltere'de bir parkta sincapları dikkatle seyreden bir adam görür. Adam, sincaplara niye böyle sevgiyle baktığımı merak ediyorsanız anlatayım, der. Yıllar önce kurduğum 4 yaşı da batırmış ve intihar etmeden önce son bir kez bu parka gelmiştim, der. Daldan dala sıçrayan bir sincap gördüm. Kimi zaman dalda tutunamıyor, tökezliyor, kimi zaman ağaçtan düşüyordu ama yılmayıp tekrar tırmanıyordu. Bir sincap başarıyorsa ben niye başaramayayım diye düşündüm ve intihar etmekten vazgeçtim. Bugün kendi iş yerimin sahibiyim ve mutluyum. Her sene bugün buraya gelir ve parktaki sincapları seyrederim. Ne kadar doğrudur bilmem ama gavur sincaplardan bizim Ahmet Erzurumlu da karıncalardan dersler çıkarıyor. Çavuş askerleri toplamış, ders anlatıyormuş. Kendisine ezberletilen tüm bilgileri anlatmış. Dünya yuvarlaktır. Kendi etrafında ve güneşin etrafında döner. Askerlerden biri el kaldırmış. Madem dönüyoruz, biz niye aşağı düşmüyoruz peki? Çavuş durmuş, hiddetle cevaplamış. Biz de biliyoruz dünyanın dönmediğini. Derstir bu, ders, demiş. Ders çıkarmak yetmez. Gerçekten hayata uygulamanız önemli. Böyle anlatıp duruyoruz ama gerçekte uyguluyor muyuz acaba? Farkında mısınız? Hep iki seçenek sunuyorum. Fark etmediniz mi? Peki, belki son sözde fark ederseniz o zaman. Endonezya melekleri. Hastane ortamında ister hasta bakıcı olun, ister doktor, ister hemşire, karizmanızı çizdirecek şey hastaya iyi davranmaktır. Ne kadar ters davranırsanız o kadar karizma yaparsınız. Bu ekipten birisi benim akrabam. Ben de onları bu sayede tanıdım zaten. İzmir'e gittiğimde onun çalıştığı devlet hastanesine uğradığımda şunu fark ettim. Hepsi güler yüzlü ve hastalara karşı acayip bir nezaket. Sadece muayenehaneye gidip ücret ödeyildiğinizde siz olursunuz ya, bu ekip hastalarına siz diye davranıyor. Sonra yavaş yavaş hikayelerini öğrendim. Huzurevinden hasta geldi mi onların ördüklerini toplu satın alıyorlar. Satın alabilecekleri bir şey yoksa cebine para koyup öyle gönderiyorlar. Yine huzurevinden gelenlere öncelik tanıyorlar. Hastalara o kadar nazik davranıyorlar ki bir gün hemşire hastanın saçını da tarasaydınız doktor hanım diyor. Teknisyenlerden gelen protezleri çok detaylı inceliyorlar. Çok çok iyi değilse geri gönderiyorlar. Oysa işin içindekiler bilir. Önemli olan teknisyeni kırmamaktır. Hasta isterse kırılsın. Bir protezi birkaç kez geri yolladıktan sonra teknisyen son getirişinde bu da muayenehane işi oldu diyor. Bir hasta yazın protez için gelmiş fakat tam o dönem hastane uygun değil. Hastanın dişleri iyi olmayacak. Yapıp gönderebilirler ama protez iyi olmayacak. Hasta ısrar ediyor, yapın diye. Hastayı tanımıyorlar. İdareten yapıp gönderebilirler. Bakın, diyor ekipten birisi. Bugün babam dişini yaptırmaya gelse yapmaz. Önümüzdeki haftaya çağırırdım. O zaman size de aynı özeni göstermeliyim, diyor. Ve hasta çok duygulanarak ayrılıyor. Bir gün hasta alımı yok. Gelen hastalara tek tek ve uzun uzun nedenini anlatıyorlar ama çok yorulmuşlar. Ekipten birisi ilk gelene sizin kaşınızı gözünüzü beğenmedik o yüzden dişinizi yapmayacağız diyelim diyor gülüşüyorlar. İçeri masmavi gözlü harika bir hanım giriyor. Hepsi gülmekten püskürüyor. Sonra da hastaya durumu anlatıyorlar. Onun da çok hoşuna gidiyor. Güler yüzle ayrılıyorlar. Biz tabii hasta tarafından bakıyoruz. Onların işi çok zor. Karşısında eğitimli insanlar yok. Bir gün hastayı endodontiye yolluyorlar. Yarım saat sonra geliyor. Doktor hanım, endonezyayı bulamadım diye. Devlet hekimin hasta için kullanacağı plastik bardak ve eldiveni vermiyor. Dışarıda bir yer açılmış. Hasta oradan cüzi bir rakam ödeyip alıyor. İçeri giren bir hastaya hanımefendi bardak ve eldiven alın diyorlar. Kadın bir saat sonra asık suratlı geliyor. Kemer altına gitmiş, bir yün eldiven, bir de seramik kupa almış. Rüşvet istiyorlar herhalde diye. Ben bu ekipten 3 şey öğrendim. İşe sevgi katmak lazım, yüzünün gülmesi lazım, takım olmak lazım. Konak Diş Hastanesi'nde Bengül, Kıymet, İlda, Gülçin, Işıl, Bircan, Özlem. Bu uğur böcekleri işlerini iyi ve dürüstçe yapıp ihtiyaç içindeki hastalarına da yardım ederek aslında kurtuluş savaşı ruhunu yaşatıyorlar. Mafya babası ilkokuldaki oğluna bir tabanca almış. Çocuğun sınıfındaki diğer bir çocuğa ise babasından bir Rolex hediye gelmiş. Çocuklar birbirlerinin hediyelerini çok beğenmişler ve hediyeleri değiş tokuş etmişler. Akşam oğlu mafya babasına saati göstermiş ve baba biz hediyeleri değiştik demiş. Mafya babası oğluna yaptığı yanlışı anlatmış. Bak oğlum demiş, ileride evlendin. Bir iş gezisinden erken döndüğünde ve karını bir adamla yakaladığında Rolex'ini gösterip bu saatte sizin yatakta ne işiniz var bakayım mı diyeceksin. Şimdi siz benim fıkrayı konuya nasıl bağlayabileceğimi merak eder durumdasınız değil mi? İçinizden şimdi nasıl bağlayacaksın görelim diye geçiriyorsunuzdur. Madem öyle bağlamıyorum kardeşim. Oysa süper bir bağlantısı vardı. Siz bağlayın bakalım. Hadi kolay gelsin. Asansör. Nevzat Karakoca İbni Sina Hastanesi'nde çalışıyor. Asansör görevlisi. Yaptığı iş ne dersiniz? Sabah giriyor asansöre, o havasız ortamda sabah 8'den akşam 5.30'a kadar asansörün iniş ve çıkışını ayarlıyor. Tam 30 yıldır. Tam 30. Şimdi birinize desek ki 30 gün bir asansör kabininde kalacaksın, hücre hapsi gibi gelir. Kaç kişi yapabilir düşünsenize, bir kutunun içine giriyorsunuz. Hem de bir hastanede, hastalıklarla boğuşulan bir yerde, mesleğinizde hiçbir ilerleme yok. İnip çıkıyorsunuz. Daha kötüsü, çıkıp iniyorsunuz. Nevzat Karakoca'yı bir dinleyin. O bizim gibi değil, o farklı bakıyor. Kendine bir dünya kurmuş ve ritüeller oluşturmuş. Törenleri var yani. Sabah parfümünü sürüyor. Asansöre girmeden bir Atatürk heykeli var, ona selam duruyor. Ardından asansöre gülümseyerek giriyor ve işine başlıyor. 600 personeli tanıdığını söylüyor. Hastane personeliyle konuşun. Hepimizi tanır, işini özenle yapar diyorlar. Özel günlerde, anneler günü, Dünya Tıp Bayramı gibi günlerde hepimizi ayrı ayrı kutlar diyorlar. Ben Nevzat Baba'nın söylediği tek bir cümleyi söylemek isterim. Çocuklarımı bu sayede okuttum. Evimi böyle geçindirdim. İşimi çok seviyorum, diyor. Adamlık ve eskilerin deyimiyle tevekkül bu işte. Tevekkül ne mi? Onu da siz araştırın bakalım. İşimi çok seviyorum. Bu cümleyi söyleyemiyorsanız bırakın o işi. Çok mu radikalim? Ben bıraktım. Zaten işinizi sevmezseniz sevdiğiniz şey tutkularınızdır. İşimi çok seviyorum. Bu cümleyi söyleyemiyorsanız bırakın o işi. Çok mu radikalim? Ben bıraktım. Zaten işinizi sevmezsiniz. Sevdiğiniz şey tutkularınızdır. Bir parkta aç karınla bankta otururken kuş seslerini duymazsınız. Bu doğru. Tutkuyla yaptığınız iş hiçbir zaman sizi aç bırakmaz. Bu daha doğru. Arkadaşım Ali ile beraber Profesör Vasata'yı Düsseldorf'taki ofisinde ziyarete gittiğimizde ilginç bir şey söyledi. İşinizden emekli olursunuz ama tutkularınızdan olamazsınız. O zaman tutkuyla yapabileceğiniz bir iş bulun. Herkesin tutkuları farklıdır. Bir asansörde 30 yıl kalıp işimi çok seviyorum diyebilen bir insan 600 ayrı insanla insanca bir ilişkinin mutluluğunu yaşıyordur. O asansörde tek başına inip çıksaydı bir yılda kafayı sıyırırdı. Nevzat Karakoca işin zevkli yanını bulmuş. Hayatınıza küçük törencikler ekleyin. Bizde akşam yemeğini kim yapmışsa ailedeki diğer iki kişi yemekle gizlice haberleşip yemeği yapanı çılgınca alkışlarız. Cidden insan gaza geliyor. Nasıl tören? Eve resmimi asarım, herkes sabah ona selam verir diyen arkadaş varsa teessüf ederim. Nevzat Karakoca yüzlerce insanla dost. Emin olun işiyle düşman da olabilirdi. Bütün gün işine lanet de okuyabilirdi. O zaman ne yapıyoruz? Ya sevdiğimiz işi yapıyoruz ya da işimizi sevilir hale getiriyoruz. Hadi bakalım dağılın. Kıyıdan dönmek. Bundan 20 yıl öncesi. Genç bir kız ciddi bir trafik kazası geçirir. Birkaç saniyeliğine ölür belki. Hastanede gözlerini açtığında artık bacakları yoktur. Tam 8 ameliyat geçirir. Bitmez, tükenmez 8 ameliyat. Etrafındakiler acıyarak bakarlar Funda'ya. Önünde iki seçenek vardır. Sizin artık fark etmeye başladığınız iki seçenek. 9 ay sonra tekerlekli sandalyeden kalkar ve protez bacaklarla yürümeye başlar. Funda Sayan daha önce pek yapmadığı bir şey yapar. Okumaya başlar. Çok okur. Felsefe kitaplarını, Kur'an'ın mealini, hatta masalları okur. Etrafındakiler alim mi olacaksın diye dalga geçerler. O en azından zalim olmayacağım der ve hayatı anlamaya çalışır. Funda hayata yapışır. Koşmasam da yürüyeceğim. Hayatı koşabilenlerden daha dolu yaşayacağım diye karar verir. Koşmasam da yürüyeceğim. Hayatı koşabilenlerden daha dolu yaşayacağım diye karar verir. Evlenir, iki tatlı çocuğu olur. 30 yaşında üniversiteyi kazanır ve üniversiteden mezun olur. Bir bankada işe başvurur, kazanır. Funda bugün bir bankadan emekli, iki çocuk annesi, üniversiteli, pırıl pırıl bir iş kadını. Bana dolaylı yoldan ulaşan bir e-posta sayesinde tanıdım ben onu. Hikayesini şöyle bitiriyor. Eskiden merdivenleri çift çift çıkardım. Bulduğum ağaca doyasıya tırmanırdım. Çok hızlı koşardım rüzgar gibi. Ben şimdi bir çift protez bacakla yürüyorum. Olsun, ben yürüyorum. Hem de ruhumla beraber. Sizi ayakta tutan gelecek hayallerinizdir. Funda'nın hayali muhtar olmak. Bunu söylediği insanlar, kardeşim 117 milyon lira maaşları var, deli misin? Diyorlarmış. O, yoksul çocukları daha iyi okutmak, bir mahalle kütüphanesi kurmak, ilköğretim çocuklarına bedava ders vermek, güzel bahçeleri olan bir mahalle yaratmak için muhtar olmak istiyor. Bir de çamur havuzu kuracak. Çocuklar çamurla istedikleri kadar oynasın diye. H.G.Wells Zaman Makinesi kitabında şöyle der. Anılar sizi geçmişe götürür, hayaller geleceğe. Funda'nın ki Allah'ın bahşettiği bir hayat. Sadece birkaç saniye ölmüş. Bacakları öteki tarafa gitmiş. Beyni ve kalbi burada kalmış. Sonrasında o güne dek sahip olmadığını kazanmış. Yaşama tutkusu ve gelecek hayalleri. Ben size çok içten bir şey söyleyeyim. Bacağınız olacağına hayalleriniz olsun. Sevgili Funda beni ziyarete geldi. Yüzünde koca bir gülümseme. Yıldız falı baktırdım. 5 Ocak'ta başınıza yıldızlar yağacak dediler. İnanmadım. Bugün 5 Ocak, bakın gerçekleşti. Sizinle tanışma fırsatı buldum dedi. Bu söz hayatımda aldığım en büyük birkaç hediyeden biridir. Funda hayata öylesine sarılmıyor. Gözlerini içi bir gülüyor, bir gülüyor. Çocuklarını anlatıyor, okuduğu kitapları anlatıyor. Yüzü hep gülüyor. TV'de show programlarında gördüğüm kişisel gelişim uzmanları var. İnsanlara pozitif olun, iletişimi şöyle kurun falan diyen. Onların yüzü öyle içten gülmüyor. Bu arada beyin ve kalbin aynı tarafta. Yukarıda olması nasıl bir mucize, değil mi? 4. ayrımın sonu sayfa 113.